Merhabalar sevgili dostum. Her zaman olduğu gibi ev ortamından değil daha doğal bir ortamdan seslenmek istedim. Biliyorsun son zamanlarda doğal ortamı özlemim biraz artıyor. Bu sadece bana özel bir durum değil. Eminim birçok modern hayatta, şehir hayatında yaşayan insanlar bizi aslında kökümüz olan doğaya hasreti her geçen gün artıyor. Bunu keşfedebilen, buna ulaşma şansı olan insanlar çok çok çok daha şanslılar. Ben de hayatımda son zamanlarda doğaya kaçamak yapabileceğim daha fazla fırsat yaratmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ortam. Görüyorsun ateş yanıyor. Ormanlık bir alan. Bütün önlemlerimizi aldık bu arada. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve ben biz biraz önce çayımızı kahvemizi içtik. Yemeğimizi yedik. Kahvaltımızı yaptık. Bu güzel ortamda kitabım Senin Suçun Değil'den bir bölümü seninle paylaşmak istiyorum. Sana okumak istiyorum. Daha önce podcast kanalımda ara ara kitaplarımdan bölümler okuyordum ama böyle güzel bir atmosferi bulunca bu doğal ortamı sadece ses kaydı olarak değil görsel olarak da sana yansıtmak istedim. Ben şu anda sadece bu ortamda çok çok huzurluyum. Ve şunu söylemek isterim bu arada. Her geldiğimde doğal ortama, ağaçlara, yeşilliğe geldiğimde şunu fark ediyorum. Şehir hayatındayken kafamda belki aynen bir internet tarayıcısı gibi 10-15 sekme birden açık. Ama buraya geldiğim zaman sadece anı yaşadığımı fark ediyorum. Bu muhtemelen doğanın bize lütfettiği hediyelerden bir tanesi. Ama biz bunu çok kullanmıyoruz. Ya da bir şekilde o keşmekeş içinde bunu kullanma fırsatımız olmuyor. Yani ben şu anda sadece buradayım. Sadece seninle beraberim. Sadece biraz sonra okuyacağım şeyleri düşünüyorum. Sen de eğer fırsatın olursa doğal ortama, doğaya kendini daha fazla vermen lazım. Bu şansı, bu hediyeyi kabullenmen lazım. Sana okumak istediğim bölüm başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine de gösterebiliyor musun? İçinde bulunduğumuz zaman diliminde dünya daha çok sonuçlara önem veriyor gibi görünüyor. En güzel, en yakışıklı, en başarılı, en zengin olursak daha iyi hissedebileceğimizi, daha mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Enlere ulaşabilmek için inanılmaz rekabetçi koşullarda savaşıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz seviyeden bir üst seviyeye geçtiğimiz anda içimizi sıcacık kaplayan o tatmin olma hissi her zaman bizden daha iyi olanları fark etmemizle sona eriyor ve aynı döngüyü tekrar tekrar yaşamaya başlıyoruz. Üstelik en iyi olsak dahi kimi zamanlar bizi üzen şeyler yaşıyoruz ve kendimizi iyileştirecek yollar bulamıyoruz. İyi hissetmenin en iyi olmaya bağlı olduğu bir dünyada gerçekten huzurlu ve mutlu olmanın bir yolu var mı? Kendimize karşı daha anlayışlı ve şefkatli davranmayı öğrenmekten başka seçeneğimiz yok. Milyarlarca insanın yaşadığı bir dünyada farklı olmayı istemek aslında doğal bir ihtiyaç. Bu kadar kalabalık insan yığınlarının arasında kendini göstermeye çabalamak da varoluşsal bir gereksinim. Fakat ideal olan noktaya varmaya çalışırken kendimizden beklentilerimiz fazlalaştıkça kendimize fazlasıyla zarar vermemiz mümkün. Her alanda en iyisi olmaya çalışırken çok aşikar bir gerçeği gözden kaçırıyoruz. Bir insanın her alanda kendini göstermesi, her istediği şeye ulaşması mümkün değil. Bugüne kadar bize istediğin her şeyi başarabilirsin denmiş olması gerçeğin böyle olduğunu göstermiyor. Bir insan her istediği şeyi başaramaz. Çünkü doğuştan getirdiğimiz belli bir kapasitemiz, eğilim gösterdiğimiz alanlar vardır. Her insanın çok başarılı ve iyi olabileceği bir alan varken her istediğimiz şeyde başarılı olmamız mümkün değildir. İnsan olmak diğerlerinden daha iyi olmak değil ve bu zaten imkansız bir hedef. Hepimizin kötü ve eksik yanları vardır. Komşunun oğlu bizden daha iyi bir not alır. Ayşe teyzenin kızı üniversiteyi birincilikle bitirir. Kuzeniniz çok güzel resimler çiziyorken siz Cin Ali'yi insana benzetemezsiniz. Eksikliklerimizi başkalarının sahip olduğu şeyler üzerinden tanımladıkça kötü hissederiz. Eğer kendimizi iyi hissetmek için diğerlerinden daha iyi olduğumuza inanmaya ihtiyaç duyarsak, kendimizi ve çevremizdekileri nasıl gerçekte olduğu gibi görebiliriz ki? Kıyaslama dediğimiz şey çorbadaki sinek gibidir. Çorba ne kadar güzel ve lezzetli olursa olsun, üstünde bir sinek gördüğümüz andan itibaren bizim için çekiciliğini kaybetmiş ve hatta iğrenilecek bir şey haline gelmiştir. Kıyaslama yapan kişiler kendi değerini diğer insanlar üzerinden ölçerler. Sahip olduğun şeyleri diğer insanlarınkiyle kıyaslamaya başladığın andan itibaren elindeki güzellikler sana içine sinek düşmüş çorba gibi görünmeye başlar. İnsanın kendi durumunu değerlendirirken diğer insanların durumunu, neler yaptığını ya da yapamadığını değerlendirmesi belli bir seviyede normaldir. Böyle bir kıyaslama sağlıklı bir şekilde kendi durumumuzu tespit etmemize yarar. Ancak diğer insanları değerlendirirken onların sadece dışarıdan göründüğü kadar görebildiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bir de işin içine sosyal medya girince kıyaslama sağlıklı seviyelerden hızla uzaklaşıyor. Sosyal medyada gördüklerimizi gerçek zannedince kendimize karşı daha acımasız olabiliyoruz. Çünkü orada herkes çok güzel. Çiftler çok mutlu. Bir sürü insan dünyayı geziyor. Birçoğunun her anı eğlenceyle geçiyor. Sen evinde telefonunun ekranından diğer insanların hayatına bakınca kendi hayatın gözünde basit ve değersiz görünmeye başlıyor. Burada dikkat etmen gereken şey sosyal medyadan sunulan hayatın gerçek hayatla bir ilgisi olmadığı. Kimse sıradan bir gününü, iş yerinde çalışmaktan saçı başı dağılmış halini, toplu taşımaya bindiğini, eşiyle mutsuz olduğu zamanları, evde sıkıntıdan patladığı anları sosyal medyada paylaşmıyor. Buna sen de dahilsin. Ancak kendin de bunu yapmıyor olmana rağmen diğer insanların paylaştıklarını bir zaman çizgisinde arka arkaya görünce sanki onların hayatı sadece paylaştığı ışıltılı anlardan ibaretmiş gibi gelmeye başlıyor. Bu durumu izah etmek için kullanılan ördek sendromundan bahsetmek istiyorum sana. Suyun üzerinde yüzen ördekleri gördün mü bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir manzara olduğunu söyleyebilirim. Sanki ördek hiç çaba harcamadan suyun üzerinde süzülüyor gibidir. Ancak görüş açımız suyun altında görebiliyor olsaydı, yukarıda hiç çaba harcamıyormuş gibi görünen ördeğin ayaklarının suyun altında durmadan çalıştığını da görebilirdik. Sosyal medya yanılsaması tam olarak böyle bir şey. Dışarıdan mutlu görünen çiftlerin sadece mutlu anlarını gördüğümüz için onları her zaman mutlu zannediyoruz. Halbuki suyun altına bakıyor olabilseydik, ilişkilerinde ne kadar çok sorun yaşadıklarını da görebiliyor olurduk. Bu duruma örnek olması açısından bir zamanlar bana gelen danışanım Suzan'dan bahsetmek istiyorum. Suzan, ilişkilerinin terk edilmeyle bitmesi ve bu durum sonucunda yaşadığı değersizlik duygusuyla baş edemediği için bana gelmişti. Bir üniversitede öğretim üyesi olan Suzan, minyon yapısı, siyah kemik çerçeveli gözlükleri, salaş kıyafetleri ve her daim sırt çantasıyla gezmesiyle üniversiteye yeni başlamış bir öğrenci gibi görünüyordu. Onunla yaptığımız seanslarda ilişkilerinin hep benzer sonla bitmesinden dolayı bugüne kadar hayatına giren insanlar hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmek istedim. İlk öğrendiğim onu terk eden bütün erkeklerle Instagram üzerinden uzun uzun konuşarak tanıştıkları oldu. Profilim açık ve yaptığım paylaşımlar dikkat çekici diye birçok tanımadığım erkek beni takip ediyor dedim. Ben de ne tarz paylaşımlar yaptığını sordum ve kendi telefonundan Instagram hesabını bana gösterdiğinde minik bir şok yaşadım. Telefonda gördüğüm kişiyle karşımda gördüğüm kişi arasında dağlar kadar fark vardı. Hesabında paylaştığı bütün fotoğraflar lüks mekanlarda, çok şık ve pahalı olduğu belli olan kıyafetler içerisinde aşırı makyajlı halde çekilmişti. Fotoğraflara baktıkça şaşkınlığımı gizleyemez oldum. Hatta ilk şok etkisiyle bu fotoğraftaki kişi sen misin diye sorduğumu hatırlıyorum. Fotoğraftaki kişinin Suzan olduğundan emin olduktan sonra sosyal medyadaki fotoğraflarının gerçekteki halinden neden farklı olduğunu sordum. Bu arada günlük haline ilişkin hiçbir fotoğrafı yoktu hesabında. Ben bu soruyu sorduktan sonra gözleri dolmuş bir şekilde ama öfkeyle "Bu halimi kim beğenir, bu halimi kim sever ki beni?" dedi. Instagram'da paylaştığı fotoğraflar için ciddi planlar yaptığını, lüks markalardan kıyafet aldığını, aynı gün lüks bir mekana bir arkadaşıyla beraber gidip kahve içtiklerini, ancak asıl amaçlarının orada fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi. Kıyafetle işi bittikten sonra da eğer iade alıyorlarsa iade ediyordu. Kendini olduğu haliyle beğenmeyen, sadece oluşturduğu hayali kimlikle birilerinin onu sevebileceğini düşünen Suzan'ın hikayesi bana kül kedisi hikayesini çağrıştırdı. Kendisini kül kedisi gibi görüyor. Ancak bal kabağından arabası ve camdan ayakkabılarıyla diğer insanların kendisine değer verebileceğini düşünüyordu. Sosyal medyada bu yanılsama için biçilmiş bir kaftandı. İlişkilerinin nasıl devam ettiğini ve sonrasında nasıl bittiğini sorduğumda aldığım cevap tahmin ettiğim gibiydi. Suzan'ın sosyal medyadaki görselliğinden etkilenen erkekler onu elde etmek adına yazışırken inanılmaz romantik, düşünceli oluyor, iş tanışma faslına geldiğinde ise büyük bir düşüş yaşıyorlardı. Sadece fiziksel güzellikten etkilenen kişiler tanıştıkları insanların iç güzelliğini keşfedecek kadar sabırlı olmuyorlar maalesef. Sosyal medyada başlayan tanışma hikayesi, gerçek hayattaki birkaç buluşmadan sonra mesajların cevaplanmaması, telefonların açılmaması ile düşüşe geçiyor ve en sonunda sona eriyordu. Ve her seferinde daha fazla değersiz hisseden Suzan daha fazla fotoğraf paylaşmak istiyordu. Suzan'la çalışmamızda kendisinin kendinden hoşlanmadığı bir durumda diğer insanların ona nasıl sevgiyle yaklaşabileceğini konuştuk. Sosyal medyada ortaya koyduğu çabanın kendisinden uzaklaşmasına, sadece görsellikle ilgilenen insanların hayatına girmesine neden olduğuna ve bundan dolayı ilişkilerinin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığına değindik. Bir süre sonra doğal haliyle birkaç fotoğrafını paylaştı hesabında. İlginçtir ki bu paylaşımlardan sonra ciddi bir takipçi kaybı oldu. Sanırım sosyal medyanın yalan dünyasının bir işaretiydi bu durum. Bu düşüş onu sarsa da geri adım atmaması konusunda cesaretlendirdim. İlk başta onu etkileyen erkeklere değil de ona daha sıradan görünen, dikkatini çekmeyen kişilere şans vermesi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk başta memnun olmasa da yavaş yavaş birbirlerini keşfettikçe sağlam bir sevgiye doğru ilerlediği bir ilişkisi oldu. Suzan bazen yine değersiz hissetse de kendini olduğu gibi kabul etmekten ve hayatında onu doğal haliyle seven birisinin olmasından mutlu. İnsan kendi içinde iki kişi gibidir. Birisi olduğu haliyle ben, diğeri de onu değerlendiren ben. Bu iki ben ne kadar uyum içinde olursa içimde huzur o kadar fazla olur. Olduğu haliyle olan ben, benim var olduğum doğal halimdir. Değerlendirici bense bizi yetiştiren ebeveynlerimizden devraldığımız, içimizdeki depoların dolup dolmamasıyla sağlıklı olan ya da sağlıksız olan bendir. Değerlendirici ben, var olan çabalarını, varoluşunu olumsuz değerlendirdikçe, yetersizliğini vurguladıkça, daha iyi olması için negatif bir dil kullandıkça, amaçlananın aksine var olan ben pasifize olur, değersiz hisseder ve daha depresif hissetmeye başlar. Değerlendirici benim ağır eleştirileri bizi hatalarımızı düzeltmeye itmez. Kişisel anlamda daha ileri gitmemizi, duygusal açıdan gelişmemizi sağlayan şey acımasızlık değil, kendimize şefkat ve anlayışla yaklaşmaktır. Şimdi mevzu devam ediyor. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Bu güzel ortamdan yine hatırlatmak istiyorum durmadan. Ben çok keyif alıyorum ya, sana da böyle durmadan hatırlatmak istiyorum. Hava atıyorum ama doğal ortamda olmanın havasını atabilirim. Bence bunun hiçbir sakıncası yok. Eğer bu hava atma seni de tetikleyecekse, motive edecekse ne güzel bir hava atmadır. Fark ettiysen Suzan'ın hikayesinde şöyle bir durum var. Suzan normalde olduğu halinden nefret ediyor. Ve kendini bambaşka bir insana çeviriyor. Sonrasında internet ortamında, sosyal medyada bambaşka vitrin ve yeni bir ben oluşturuyor. Aslında o onunla alakalı değil. Kendinden nefret ettiği için ne oluyor? Sonrasında oraya oluşturduğu kişi diğer insanlar tarafından ilgi görüyor. Ama o insanlar hayatına girdiği zaman sadece o görsele geldikleri için, o içerideki güzelliği, normal olan, sağlıklı olan, doğal olan beni keşfetmek için beklemiyorlar. Sen de kendi hayatına bir bak bakalım. Hani diyorsun ya, beni beğenmiyorlar, sevmiyorlar, önemsemiyorlar, dışlıyorlar, reddediyorlar. Peki sen kendine nasıl davranıyorsun? Hep şunu gördüm binlerce insanla bugüne kadar yaptığım çalışmalarda. Eğer sen kendine davranış şeklin kötüyse, eziciyse, hor görücüyse diğer insanlar da sana böyle davranıyor olabilirler. Bu ortamdan seslendim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Üşüdüm.